Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kariler'den Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا صدق الله العظيم.
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 29 Dey 1400, Hicri Kameri 16 Cemadüs-Sani 1443 ve Miladi 19 Ocak 2022 Çarşamba. Bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Doktor Abdurrahman Şad ile Türkiye-Ermenistan ilişkileri üzerinden yapı röportaj, İran basından seçmeler, Aydın Gelecek ve Türkiye Gündemi isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi mevkidaşı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya geldi. İran ve Rusya arasında enerji alanında işbirliği belgeleri imzalanıyor. Yaptırımların kaldırılması için diplomatik ve uzmanlık görüşmeleri yoğun şekilde devam ediyor. Son 24 saatte koronavirüsten ülkede 19 kişi daha hayatını kaybetti. Irak'tan Türkiye'ye giden boru hattında meydana gelen patlama petrol fiyatını etkiledi. Ve Irak'ta Kürtler Cumhurbaşkanı adayı üzerinde anlaşamadılar. Şimdi haberler. Değerli dinleyiciler, bu akşamki haberlere başlamadan önce sizler için akşam yayınımızla ilgili bir duyurumuz olacaktır. 22 Ocak tarihinden itibaren yayınlarımızı akşamları Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak çalışma ziyareti için Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Cumhurbaşkanı Reisi, Moskova Havalimanı'nda Rusya Enerji Bakanı ve Rusya-İran Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu Rus Başkanı Nikola Shorginov tarafından karşılandı. Resmi karşılama töreninde İran ile Rusya'nın milli marşları çalındı. Ardından Cumhurbaşkanı tören kıtasını denetledi. Cumhurbaşkanı Reisi 2 gün sürecek Moskova ziyareti sırasında Rusya lideri Putin ile ilk kez yüz yüze görüşecek. Reisinin Rusya Duma Meclisi'nde konuşma yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi Rusya'da yaşayan İranlı vatandaşla bir araya gelecek. Rusya ziyareti öncesi konuşan İbrahim Reisi, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerde bir dönüm noktası olduğunu söylemişti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova'da bir araya geldiler. Resmi davet üzerine Moskova'da bulunan İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme akşam saatlerinde başladı. Görüşmede İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Reisi, Rusya ile ilişkileri geliştirmek için hiçbir kısıtlama ve sınırlamaları olmadığına temasla Moskova ile stratejik ilişki kurma peşinde olduklarını vurguladı. Reisi, stratejik işbirliği belgelerinin imzalanmasıyla 20 sene boyunca ilişkilerin ufkunun belirlenebileceğini, Rusya ile ticaret hacmini artırmak istediklerini ve bu hususta çok çaba göstereceklerini söyledi. Reis ayrıca İran'a yönelik yaptırımları kaldırmaya çalıştıklarını işaretle bu çabaların yaptırımların kaldırılmasıyla sonuçlanmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında Rusya ile Suriye'de terörizme karşı mücadelede iyi deneyime sahip olduklarına temasla bu deneyimin ortak münasebetler için bir çerçeve olabileceğini vurguladı.
Bu arada İran ile Rusya münasebetleri gelişiyor. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi daveti üzerine bugün Moskova'ya gitti. Bu ziyaretle birlikte iki ülkenin ilişkilerinin ivme kazanacağı bildiriliyor. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin Rusya'ya beklenen ziyareti bugün başladı. Cumhurbaşkanı Reisi bugün sabah saatlerinde Moskova'ya gitmek üzere Tahran'dan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Tahran'da Moskova'ya hareket etmeden önce ziyareti hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi havaalanında yaptığı açıklamada bu ziyaretin Rusya lideri Vladimir Putin'in daveti üzerine gerçekleşeceğini, ziyareti sırasında bölgesel diplomasiyi geliştirmeye çalışacaklarını belirtti. Reisi İran İslam Cumhuriyeti'nin başta Rusya olmak üzere tüm komşuları ile siyasi, iktisadi ve ticari ilişkileri bulunduğunu, bu ziyaretin Rusya ile ilişkilerde bir dönüm noktası olabileceğini ifade etti. Reisi İran ve Rusya'nın bağımsız, güçlü ve bölgede nüfuz sahibi iki ülke olduğunu, iki ülkenin müzakerelerinin bölgede güvenlik meselesi, iktisadi ve ticari işbirliği bakımından etkili olabileceğini kaydetti. İran ve Rusya'nın Şanghay İşbirliği Teşkilatı gibi bazı bölgesel iktisadi ve siyasi teşekküllere üye olduğunu kaydeden reisi, Rusya'nın Avrasya İktisadi Birliği'nde eksen rolü ifa ettiğini ve İran ile işbirliğinin ticari ve iktisadi adımların atılması yönünde etkili olacağını vurguladı. Reisi İran'ın Rusya ile ortak çıkarları bulunduğunu ve teamüllerinin bölgede emniyete vesile olduğunu ve tek taraflılığı engellediğini vurguladı. Bu arada Moskova'da bulunan İran Petrol Bakanı ve İran-Rusya Ortak Ekonomik Komisyonu Başkanı Cevat Ovci, Rusya Enerji ve Ortak Komisyonu'nun Rus heyeti başkanı Nikolay Shulginov ile görüştü. Görüşmede Bakan Ovci, iki ülke arasında petrol ve gaz alanında işbirliğinin geliştiğini duyurdu. İran Petrol Bakanı sözlerine şöyle devam etti. Yapılan müzakerelerde ekonomik yakınlaşma, engellerin kaldırılması, ortak yatırım ve Rus petrol ve enerji işbirliğinin geliştirilmesi sağlandı. Dün de İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya Dışişleri Bakanları arasında telefonda bir görüşme gerçekleşmişti. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular ele alınmıştı. Öte yandan Bakan Emir Abdullayan, Rus Sputnik Ajansı'nda kaleme aldığı makalede, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin resmi Moskova ziyaretinin farklı şartlarda yapılacağını belirterek, iki ülkenin ikili ilişkilerde zengin medeniyetleri temelinde aydınlık bir gelecek istediklerinin yanı sıra barış ve istikrar yolunda bölgesel ve uluslararası gelişmelerde faal ortaklık istediklerini belirtti. Emir Abdullayan ayrıca İran ve Rusya arasında yeni bir yol haritasının çizileceğini ve iki ülkenin işbirliği anlaşmasının dünya gelişmelerini paralel olarak yenilemede azimli olduklarını kaydetti. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısının yaptığı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin Rusya ziyareti sırasında iki ülke arasında enerji alanında işbirliği belgeleri imzalanacak. Muhabirimize konuşan İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Rusya ziyaretinin önemini işaretle, bu ziyaret sırasında ihracat, ticaret ve enerji alanında belgelerin imzalanacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı sözlerinin devamında 13. hükümetin komşularla münasebetlere geliştirme yaklaşımı ve önceliğine işaretle 15 ülke ile komşu olmanın İran için önemli bir imtiyaz sayıldığını kaydetti. Muhbir uluslararası münasebetlerin gelişmesinin vatandaşların yaşamı üzerinde etkili olduğunu sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir ayrıca Cumhurbaşkanı'nın Rusya ziyaretinin oldukça önemli boyutları olduğunu ve uluslararası ilişkilerde nitelikli bir değişim sayıldığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Moskova ziyaretine dikkat çeken muhbir, İranlı yetkililerin başka ülkeleri ziyaret için çeşitli taleplerin geldiğini belirtti. Muhbir, İran'ın komşularıyla münasebetlerinin çok iyi şekilde ilerlediğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i bugün üst düzey bir heyet başkanlığından Moskova'ya gitti.
İran ile 3 Avrupalı ülkenin üst düzey müzakerecileri ve AB temsilcisi Viyana'da bir araya geldiler. İran İslam Cumhuriyeti ile Almanya, İngiltere ve Fransa üst düzey müzakerecileri Avrupa Birliği temsilcisi bugün Viyana'da Kuborg Oteli'nde bir araya geldiler. Toplantıya uzmanlar da katıldı. İran'ın baş müzakereci Ali Bakırikyan'ı 2 günün ardından görüşmeleri sürdürmek için dün yeniden Viyana'ya döndü. İran ile 4+1 grubu uzmanları arasında ise nükleer yaptırımların kaldırılması ve nükleer meselelerle ilgili görüşmeler durmadan sürüyor.
Viyana'da görüşmelerin 25. gününde diplomatlar ve uzmanlar arasında görüşmeler yoğun şekilde devam ediyor. İran'ın haberine göre bugün sabah saatlerinde çeşitli konular hakkındaki görüşmeler başlayarak devam etti. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nun son toplantısında sağlanan mütabakat çerçevesinde uzmanlar ve diplomatlar arasında gerçekleşen görüşmelere katılan ülkelerin temsilcileri yasa dışı ve zalimce yaptırımların kaldırılmasının önceliğine vurgu yaptılar. 8. tur görüşmelerde şimdiye kadar olası anlaşmanın uygulanmasına ilişkin düzenlemeler hakkında uzmanlar arasında 2 toplantı düzenlenmiştir. Müzakere heyeti 8. tur görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildiriyor.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 19 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 4060 yeni vaka tespit edildi, belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 132.132 vaka sayısı 6.231.909'a çıktı. Virüsü yakalanan hastalardan 1271'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 6.071.217'ye ulaştığı ifadesi kullanıldı. Sağlık Bakanlığı'nın bildirdiğine göre bugüne kadar ülke çapında 1., 2. ve 3. olmak üzere toplam 127.216.770 doz aşı uygulanmıştır.
İran yapımı Hangi Suç Yüzünden isimli belgesel 5. Türkiye Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin belgesel dalına katılma vizesini kazandı. Yazarlığı ve yönetmenliğini Meryem İbrahim Vend'in yaptığı Hangi Suç Yüzünden isimli 30 dakikalık belgeselde cezaevinde doğan çocukların sorunları ve sadece anne veya babalarının işlediği suçlardan dolayı cezaevinde yaşadıkları anlatılıyor. İzmir'de düzenlenen Uluslararası Kadın Filmler Festivali, İngiliz Rain Dance Festivali'nin işbirliğiyle düzenleniyor.
Uluslararası basın, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden geçen petrol boru hattında meydana gelen patlamanın dünyada son 4 gündür artan petrol fiyatlarını da etkilediğini duyurdu. Reuters, Irak'tan Türkiye'ye geçen petrol boru hattında patlama sonucu yaşanan kesintinin Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki endişe verici jeopolitik sorunlar dışında zaten sıkı olan arz görünümüne ilişkin sıkıntıları artırdı ve son 4 gündür petrol fiyatlarında görülen artışın sürdüğünü aktardı. Bloomberg ise Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki patlamanın hali hazırda büyük bir baskı altında olan petrol piyasasını zorlayabileceğini aktardı. Bloomberg patlama haberinin petrol fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu duyurdu. Bu arada BOTAŞ yaptığı açıklamada patlama sonucu meydana gelen yangının tamamen söndürüldüğünü ve soğutma çalışmalarından devam ettiğini belirterek petrol boru hattının gerekli tedbirlerin alınmasına müteakip en kısa sürede devreye alınacağını bildirdi. BOTAŞ petrol boru hattının ne zaman açılacağı konusuna açıklık getirmedi. Öte yandan Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda Türkiye saatiyle 9.45 itibariyle 87.94 dolardan işlem görüyor. Dün de 86.66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 87.51 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.31 itibariyle kapanışa göre %0.5 artışla 87.94 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Texas türü ham petrolün varili 85.36 dolardan da alıcı buldu.
Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ermenistan'a 2 Şubat'ta, Erbil'e ise 24 Ocak'ta uçuşların başlayacağını duyurdu. Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, salgından en çok havacılık sektörünün etkilendiğini ancak alınan önlemlerle bu etkinin en aza indirildiğini dikkat çekildi. Alınan tedbirler ve salgında mücadelede elde edilen başarılar sonrasında havacılık sektörünün toparlanmaya başladığı kaydedilen açıklamada uçuş ağının da genişlediği ifade edildi. Türkiye-Ermenistan arasındaki görüşmelerin devam ettiğine işaret edilen açıklamada bu gelişme sonrasında karşılıklı uçuşların başlamasına karar verildiği bildirildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Pegasus Hava Yolları'na Sabiha Gökçen-Erivan hattında haftada 3 uçuş izni verildiği ifade edilen açıklamada Ermenistan tarafından Flyvan Armenia Hava Yolu şirketine de Erivan-İstanbul hattında haftada 3 uçuş izin verildi. Başlayacak bir diğer uçuş noktasının ise Erbil olduğunun altı çizilen açıklamada Anadolu Jet'in Gaziantep-Erbil uçuşları 24 Ocak'ta başlıyor. Karşılıklı yapılacak uçuşlar haftada 2 gün olmak üzere pazartesi ve perşembe günleri gerçekleştirilecektir ifadeleri yer aldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözcüsü Kalın, Ankara'dan Ukrayna ile Rusya arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu bildirdi. İbrahim Kalın Düşünce Kuruluşu, Circle Foundation tarafından düzenlenen Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginin Avrupa ve NATO'ya olası etkileri konulu çevrim içi panelde konuştu. Kalın iki ülke arasındaki gelişmeleri Türkiye olarak büyük bir endişeyle takip ettiklerini belirterek, çünkü burada tehlikede olan çok şey var. Öncelikle şunu çok net bir şekilde ifade etmeliyim ki, biz Ukrayna'da ve Rusya'da herhangi bir askeri harekat, çatışma veya savaş görmek istemiyoruz dedi. Sözcü Kalın Türkiye olarak hem Ruslarla hem de Ukraynalılarla konuştuklarını belirterek şunları kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Putin hem de Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile konuşuyor. Hatta ikisini de Türkiye'ye davet etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK ve YPG üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda 7 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ne saldırmak isteyen 7 PKK-YPG üyesini etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadele bahanesiyle 2 seneyi aşkın bir süredir Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğusundaki bazı noktaları işgal etmiştir. Ankara destekli silahlı gruplar da bu bölgelerde Türk askerlerine destek veriyor. Suriye'nin yasal yönetimi ise son günlerde bir kez daha Türkiye'nin bu ülke topraklarındaki askeri varlığına tepki göstererek bu varlığın tehlikeli olduğunu belirtip Türk askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesini istedi.
Irak Kürdistan Vatansever Birliği Partisi üst düzey üyelerinden yaptığı açıklamada Kürtlerin Cumhurbaşkanı adayı üzerinde anlaşmaya varmadıklarını söyledi. Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi üst düzey üyelerinden Rizan Eşey bugün yaptığı açıklamada birliğin Cumhurbaşkanlığı için bir kişi aday gösterdi. Onun da Berhem Salih olduğunu kaydetti. Irak Kürdistan Demokrat Partisi Huşar Zibari'nin adaylığını savunuyor. Eşey, Yaptığı açıklamada Kürt olmayan bazı gruplar ve partilerin Behram Salih'in yeniden Cumhurbaşkanı olmasına vurgu yaptıklarını sözlerine ekledi. Irak'taki siyasi geleneğe göre Cumhurbaşkanlığı koltuğu Kürtlere, Başbakanlık Şiilere ve Parlamento Başkanlığı ise Ehl-i Sünnet'e aittir.
İsrail işgal güçleri bugün Kudüs Vakıflar Müdür Yardımcısı Şeyh Nacih Bukeyrat'ı gözaltına aldı. Nacih Bukeyrat'ın kızı Fatıma Bukeyrat, kişisel Facebook sayfasında yayınladığı açıklamasında, işgal güçleri bugün babamı Mescid-i Aksa'nın silsile kapısında gözaltına alıp El-Miskubiye sorgulama merkezine götürdüler ifadesine yer verdi. İşgal güçlerinin Şeyh Bukeyrat'ı hangi sebeple gözaltına aldıkları bilinmiyor. Ancak bu onun için ilk değil. Daha önce de farklı zamanlarda işgal güçleri tarafından gözaltına alınmış ve Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezasına maruz bırakılmıştır. İşgal güçleri Mescid-i Aksa'ya sahip çıkan fikir ve dava önderlerini sık sık gözaltına almak ve buradan uzaklaştırmak suretiyle Siyonist yerleşimcilerin buraya baskınlarını kolaylaştırmak ve böylece Mescid-i Aksa'yı paylaştırma planlarını hayata geçirmek için zemin hazırlamak istiyorlar. İşgal güçleri bugün sabah saatlerinde ayrıca Mescid-i Aksa'nın bayan murabatlarından ve buranın korunmasında önemli rolü olan aktivistlerden Henadi Halevi'yi gözaltına almıştı.
Yemen Uluslararası Kurtuluş Hükümeti Sözcüsü Muhammed Abdüsselam, Suudi Koalisyonu Yemen'deki barbarca cinayetlere imza atmasının savaş ateşini daha da alevlendirdiğini belirtti. El Mesire televizyonunun haberine göre, Abdüsselam bugün yaptığı açıklamada Suudi Koalisyonu'nun barbarca işlediği cinayetlerin işaretle dünyanın bu cinayetlere görmezden gelmesinin Suudi Koalisyonu'nun cinayetlerini artırmak için özendirdiğini belirtti. Yemen milletine yıllardır saldırılar ve abluk altında olduğuna dikkat çeken Abdüsselam, Yemenlilerin her türlü meşru arayışla kurbanların intikamını alma hakkına sahip olduğunu vurguladı. Yemen halkının kendi silahlı kuvvetlerinin operasyonuna destek verdiğini dikkat çeken Ulusal Kurtuluş Hükümeti Sözcüsü, Yemenlilerin kendi acılarını görmeyen dünyaya önem vermeyeceğini söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Cumhurbaşkanı Reisi'nin Moskova ziyaretiyle ilgili. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in resmi daveti üzerine ve ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkileri geliştirme doğrultusunda bugün Moskova'ya gitti. Seyyid İbrahim Reisi bu ziyarette Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Duma Meclisi'nin genel oturumuna katılarak bir konuşma yapmak, Rusya'da yaşayan İranlılar ile bir araya gelmek, ayrıca Rus ekonomi aktivistleriyle görüş birliği oturumunda katılmak ise Cumhurbaşkanı'nın iki günlük Moskova ziyareti gündeminde yer alan diğer programlardır. Bu ziyarette Reisi'ye Dışişleri, Petrol, ayrıca Maliye ve Ekonomi Bakanları eşlik ediyorlar. Reisinin Moskova ziyareti siyasi, ekonomik, bölgesel ve uluslararası açıdan önemli ve 13. İran hükümetinin bölgesel diplomasiyi harekete geçirme ve doğuya bakma yaklaşımının uygulanmasını gösteriyor. İran Cumhurbaşkanı 13. hükümetin bölgedeki komşular ve ülkelerle ilişkileri en üst düzeye çıkarma yaklaşımı doğrultusunda daha önce Tacikistan ve Türkmenistan'a gitti. İran-Rusya ilişkileri tarih boyunca pek çok iniş ve çıkışlar yaşadı ancak son yıllarda her iki ülkede çeşitli alanlarda birbirleriyle daha yakın ilişkiler ve işbirliği yönünde adımlar attı. İran ve Rusya ikili alanlarda özellikle ekonomik, askeri ve güvenlik ilişkilerinde ayrıca Amerika'nın tek yanlılığına karşı koymak gibi bölgesel ve uluslararası konularda ortak stratejik çıkarlara sahipler. Bu da iki tarafın son yıllarda yakın işbirliğinin ana faktörlerini oluşturmuştur. Rusya'nın Afganistan, Irak ve Suriye gelişmeleri, ayrıca terörle mücadele konusundaki tutumu, tek taraflılığa muhalefet, Buşehir nükleer santralinin inşasında işbirliği, Rusya'nın Bercam nükleer anlaşmasına desteği, Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesine ve İran'a illegal yaptırımların dayatmasına muhalefeti, Tahran ve Moskova'nın bölge ve uluslararası gelişmelere karşı ortak tutumlarından bazılarıdır.
Hem İran hem de Rusya Amerika yaptırımlarına maruz kalmıştır. Bu yüzden ki iki ülke arasındaki ekonomik bağların derinleştirilmesi, tek taraflı Amerika yaptırımlarını da etkisiz hale getirmenin etkili yoludur. Fakat yine de bilim ve teknoloji, sanayi, makine, santral inşaatı, demir yolları, enerji ve madenler gibi yeraltı kaynakların araştırılması alanlarındaki büyük potansiyele rağmen İran ile Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin düzeyi istenilen seviyede değil ve düşüktür. Nitekim Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da İran ve Rusya arasındaki ikili işbirliğinin gelişmesine rağmen yaptıranlar iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yapısına zarar verdiğini söyledi. İran-Rusya, Mart 2001'de İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki karışıklı ilişkiler ve işbirliği ilkeleri temelinde anlaşma yasası başlıklı 20 yıllık bir anlaşma imzaladılar ve şimdi de özellikle ekonomi alanlarında yeni bir anlaşmaya varmaya çalışıyorlar. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bu bağlamda yaptığı açıklamada şöyle diyor. İran-Rusya işbirliğinin stratejik belgesi yakında hazırlanacak. Taslak, anlaşmaya istinaden İran içindeki ilgili tüm kurumların yorumlarının ardından Rus makamlarına iletilecek. İlk ülke arasındaki ikili görüşmeler Rus makamlarının onayının ardından sonuçlanacak. İran ve Rusya yetkililerinin iradesi her alanda ilişkileri geliştirmekten yana olmuştur. Ve ekonomik işbirliğinin geliştirmesi bu bağlamda iki ülke hükümetlerinin gündemindeki çözüm yollarından biridir. Ayrıca İran ve Rusya'nın birbirine daha da yakınlaşması, uluslararası alanda yakınsamanın artması ve çok taraflılığın istikrarını müjdeleyecektir. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in de Rusya ziyareti ayrı bağlamda da değerlendirilebilir. Bu gezi aynı zamanda ekonomik ilişkilerin gelişmesinin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik çözümler bulmak için bir fırsat olacaktır.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Yemenlilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne fırtına operasyonuna tepkilerle ilgili. Yemenlilerin 17 Ocak 2022'de Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik fırtına operasyonu geniş yankı buldu. Yemen Ordusu ve Halk Komitesi'nin Birleşik Arap Emirlikleri topraklarının derinliğine İHA ve füze saldırılarının ardından ADNOC petrol firması depoları yakınlarında bir patlama yaşanırken bir patlamada Uluslararası Abu Dhabi Havalimanı'nda meydana geldi. Olaylarda 3 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı. Yemenlilerin fırtına operasyonu adı verdikleri saldırı büyük tepkileri beraberinde getirdi. Batı Asya pratikte bu saldırıya karşı farklı tutumlar sergiledi. Derin iş grupları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin şirretlikleri ve başta Yemen olmak üzere bölgeye müdahalelerini kınarken Yemenlilerin operasyonunu bir zafer olarak saydılar. Irak'ın Nuceba İslami Deriniş Siyasi Konseyi Başkanı Şeyh Ali El-Esedi Twitter'den paylaştığı mesajda bölgede şirret ve istikbarın kolu olan, yıkım menşei olan emirlikler rejimine karşı kazanılan zaferi kendilerinin ulusal kurtuluş hükümetindeki azade kardeşlerimi tebrik ettiler. Arap ülkeleri ya sessiz kaldılar veya Yemenlilerin operasyonu kınadılar. Hatta Abu Dhabi Veliahdı'nın Güney Kore Cumhurbaşkanı ile daha önceden planlanan ziyaretini iptal etmek zorunda kalan Birleşik Arap Emirlikleri, Husi silahlı güçlerinin operasyonunun bölge istikrarını zayıflattığını ve güvenliğinin kaderini etkilediğini iddia etti. Bu arada Suudi Arabistan en sert tepki gösterdi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, saldırgan Suudi koalisyonun Yemen'e saldırılarını göz ardı ederek, Husi silahlı güçlerinin bölge ve dünyanın güvenliği, barışı ve istikrarına bir tehdit olduğunu iddia etti. Arabistan bu siyasi tepkiye ilaveten uygulamada da Yemen'e saldırı düzenledi. Suudi saldırgan savaş uçakları önceki gece Yemen'in başkenti Sana'da bir yerleşim bölgesine saldırdı. Bu cinayette aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 12 kişi şehit olurken 11 kişi de yaralandı. Yaralıların bazıları hala enkaz altındalar ve onları kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Bu arada Arap olmayan Batı Asya ülkelerinden Türkiye'de Yemenlilerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırısını kınadı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yemen'in Abu Dhabi'ye karşı operasyonu terörist saldırı niteleyerek Birleşik Arap Emirlikleri ile dayanışma içinde olduğunu belirterek operasyonu kınadı. Ankara'nın bu tutumu tabii ki son günlerde Abu Dhabi ile gergin bir dönemin ardından ilişkileri normalleştirme sürecine girmesiyle ilgilidir. Amerika ve bazı Avrupa ülkeleri Yemenlilerin fırtına operasyonuna tepki gösterdiler. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Yemen'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı muzaffer operasyonunu kınarken, bu operasyonun başlığı Abu Dhabi havaalanı olmak üzere sivil bölgelere hedef aldığını iddia etti. Aslında son 7 yıldır Yemen'e karşı Suudi Emirlik Koalisyonu'nun savaşının en büyük kurbanları siviller olurken, Amerika sivil bölgelerin hedef aldığını iddia ediyor. Önceki gece de Suudi Arabistan, Suudi-Amerikan saldırgan savaş uçakları doğrudan sivil evlere saldırdı ve 5'ini de yıktı. Ancak Yemenli sivillerin de hedef alınmasına Amerika veya Avrupa ülkelerinden herhangi birisi tepki göstermedi. Batı'nın bu ikili tutumu insan haklarının batılı güçler tarafından hala seçici ve çıkarcı bir tavırla karşı karşıya olduğunu tam olarak kanıtlıyor. Üstelik iddia edilen normlar, büyük güçlerin çıkarları ile paralar olmayan insanların kurban edildiğinde anlam ifade etmediğini ortaya koyuyor. Hiç kuşkusuz Yemenlilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı düzenledikleri operasyonlar, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesindeki meşru savunma örneğidir. Zira Birleşik Arap Emirlikleri özellikle son aylarda Yemen karşıtı saldırılarını bir kez daha artırırken saldırgan Suudi koalisyonun ana üyelerinden biridir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcileri Moskova'da bir görüşme gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki 44 günlük Karabağ Savaşı'nın ardından gerginleşen Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin ardından iki ülke ilişkiler normalleştirmek için geçtiğimiz günlerde özel elçiler atayarak Moskova'da bir görüşme gerçekleştirdi ve şimdi bu da iki ülkenin ilişkileri çerçevesinde yeni atılan bir adım olarak değerlendiriliyor uzmanlar tarafından. Biz de bugün sohbetimizde bu ilişkilere bakmak istiyoruz. İki ülke arasındaki gergin ortamı ve normalleşmeye doğru giden bu atmosferi uzman konuğumuzun penceresinden sizlere aktaracağız. Sohbetimizde siyasi analist Sayın Doktor Abdurrahman Şad hocamız bizimle birlikte. Abdurrahman hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi geçtiğimiz günlerde Türkiye ile Ermenistan hakkında çeşitli haber medyaya yansıdı bildiğiniz gibi. Özellikle ilk önce Ermenistan Türkiye'den ithal edilen mallarla ilgili ambargoyu kaldırdığını belirtti. Türkiye'den de karşılıklı olarak böyle bir performansta yani adımlar atmasını beklediğini ilan etti. Ve demin ifade ettiğim üzere Moskova'da iki ülkenin temsilciler bir görüşme gerçekleştirdiler ve bu da normalleşmeye doğru giden bir sürecin başlangıcı olarak analiz ediliyor uzmanlar tarafından. Siz nasıl değerlendirirsiniz efendim bu görüşmeler, bu ilişkiler neyin işareti habercisi acaba?
Bu çoktan olması gereken bir meseleydi. AKP içerisinde bunun daha önce başlatmasını isteyen bir kesim vardı. Ve komşular arasında gerginliğin bitmesi ve ticaret yolunun açılması bu her iki ülke için faydalı olacağı şeklinde bir girişim vardı. Fakat milliyetçi bir kesim Ermenilere karşı alerjisi olan bir kesim buna karşı duruyordu ve halen de mevcut. Bu yılların Ermenilere karşı olan bir tepki tabiatıyla medyada bunu çok işliyor ve milliyetçiler arasında bir kesim Ermeni dendiği zaman sanki canavar ve ezeli düşman vesaire şeklinde lanse ediliyor. Böyle takdim edilmiş yıllarca. Fakat işin aslı öyle olmadığını zaten biliyorlar. AK Parti de bunu biliyor ve AK Parti içerisinde bunun değişmesi gerektiği şeklinde bir söylem vardı. Yani insandır komşumuzdur, yıllardır tarihte bir böyle bir şey oldu fakat kendi geçti artık onu gündeme getirmeyelim. Yani normal günlük ticaretimizi, günlük ilişkimizi, komşuluk ilişkilerimizi yürütelim deniyordu. Fakat işte siyasi açıdan seçmenlerine, milliyetçi seçmenlerine mesaj verme açısından işte onları yok edeceğiz, Azerbaycan'dan çıkartacağız, bilmem ne yapacağız gibi böyle bir söylemle maalesef o tarafa itilmiştir. Şimdi o da bitti. Azerbaycan meselesi de o problem de tam bu şekilde göstermişlerdi. O da ortadan kalktı. Ve dolayısıyla yani atılacak adımın zamanı çoktan geçti dediler ve başladılar. Bundan Azerbaycan Savaşı'ndan yaklaşık 2 ay sonra artık başlayan demişti. Şimdi de erkelendi. Temenni ederiz ki daha çekik olurlar. Yani komşular arasında ilişki olsun. Yani Ermenistan birkaç milyonluk bir şey. Orada Türkiye zarar gelecek bir durum yok. Bilakis Türk esnafı, Türk tüccarı bundan yararlanacak. Bu Ermenistan içinde bir kapıdır Türkiye. Yani onun için de rahatlık olur. O milliyetçilikle arasından çıksanlar mesela çok kolay halledilir. Temenni ederiz ki insani bazdan mesela bakarlar ve bu mesele çabuk çözülür diye temenni ediyoruz.
Evet. Şimdi sizin de izah ettiğiniz gibi şimdi Azerbaycan meselesi ve özellikle Karabağ konusu ile ilgili yaşanan gelişmelerin ardından bu normalleşmenin gündeme gelmesi şimdi hem Türkiye için hem de Ermenistan için yeni bir sürecin başlangıcı olarak belirtilmelidir. Ancak şimdi bunun neden şimdi gündeme geldiği konusu da dikkat çekici Abdurrahman Hocam. Hatırlarsınız öncelerden Türkiye hükümeti Ermenistan'ı hep 1915 olaylarıyla ilgili suçluyordu ve Ermenistan da buna karşı çok sert tepki gösteriyordu. Şimdi bunlar eski ihtilaflar nasıl çözülecek sizce iki ülke arasında?
Eski ihtilaflar çözülmesi beklenmemesi lazım. Çözülemez de çünkü bir sürü tarihçiler katliam olarak nitelerler ki olmuştur. Yani bizim yaşadığımız yerde köylüler, ihtiyarlar anlattılar. Ben ne gibi katliamlar yaşadığını onlar şahit olmuşlar. Öyle katliamda fiilen oldu. Ama dedesinin günahını torunlara da yüklememek lazım. O zamanki ortamlarda mantık farklıydı. Sömürgeci mantığı vardı, işgal mantığı vardı vesaire. Bir de milliyetçilik akımı, yeni gelişim akımı Fransa'dan yeni gelmiş ve böyle bir havayla gerçekleşti. Ve kimi tarihçiler diyor yok evet sürgün olmuş, perişanlık olmuş ama katliam şeklinde değil, umumi değil, bölgeseldir ve sahip. Bunun bitmesi mümkün değil. Tarihi ihtilaftır. Olmuş bitmiş. Onu bir kenara koymak lazım. Onu katliam olarak da gösterse Osmanlı yaptı der. Ben yeni bir devletim der. Kendini sıyırmak ister ve nihayetinde bunun hiç kimseye faydası yok. Olmuş bitmiş bir mesele. Yeni neslin üzerine yıkmamak lazım. İslam'da da öyledir. Ve la tezcilu vaziratun vizirahu, hiç kimsenin günahı öbür kişinin üzerine yüklenmez. Her kesin yaptığı şeyden, hatadan sorumludur. Fakat siyasi rant meselesidir. Öyle gelişiyor, gidiyor. Malum bu Ermeni diasporası dünya devleti, yani o göç nedeniyle büyük çapta yurt dışında yaşayan bir diaspora var, bir Ermeni nüfus var ve çoğu okumuş kesim, zengin olmuş kesim ve değişik ülkelerde siyasetin üzerinde etkisi olan bir kesim ve bu değişik devletlerde Türkiye'ye karşı bir aksiyon geliştirdiler ve olmuş olan hadise katliam olarak meclislerinde katliam yapıldı. Şekli meclislerinde karar çıkarttılar ve bu Türkiye'yi çok rahatsız etti tabiatıyla. Bence Ermenistan'da anladı ki bunun hiçbir faydası yok. Türkiye'de artık bunun orta yolunu bulması lazım. Olmuş bitmişti şeklinde tarihçilere bırakması lazım. Zaten Erdoğan da öyle diyor. Bunu tarihe bırakalım, ilim adamlarına bırakalım. Bu şekilde çözeriz. Nereye varacağı bilinmez. Fakat akıl
evet.
Başka yani ortak akıl ayrı belirtiyor. Yani bunun bir uzlaşı yoluyla çözülmesi gerektiğini söylüyorum.
Doğru. Hocam bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben de teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Doktor Abdurrahman Şad hocamızla konuştuk. Bugün sohbetimizde Türkiye-Ermenistan ilişkiler konusu etrafında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran. İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Rusya ziyareti Yemen ordusunun mütecaviz Birleşik Arap Emirlikleri'ni füzelerle vurmasının Siyonist rejimi derinden panikletmesi gibi haberlere yer verirken Kudüs gazetesinde Siyonist rejimin İran'ın İHA gücünden endişe duyduğuna dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Bir Siyonist internet sitesi İranlıların İsrail'in hava savunma sistemlerinin üstesinden gelmek amacıyla çeşitli yollar bulduğu için Tel Aviv'in İran insansız hava araçları hakkında giderek daha fazla endişe duyduğunu yazdı. Siyonist internet sitesi GLS pazartesi günü yayınladığı bir raporda İran'ın devasa askeri İHA cephaneliğinin gelişmesiyle birlikte ülkenin Batı Asya'daki oyunu değiştirme potansiyeline sahip olduğunu yazdı. Siyonist kaynak şunları ekledi. Bu yeni ölümcül silah yalnızca Washington'un bölgedeki stratejik müttefiki olan İsrail için bir tehdit değil, aynı zamanda Amerika'nın bölgesel çıkarları için de önemli bir tehdittir. Rapora göre yıllar içinde İran insansız hava aracı endüstrisinde tersine mühendislik veya kendi çabalarıyla son derece gelişmiş operasyonel yetenekler geliştirdi. Füze fırlatarak veya intihar operasyonlarında bilgi toplama ve saldırı gerçekleştirme konusunda gelişmiş yeteneklere sahip İHA'lar. Siyonist internet sitesinde yer alan habere göre Korsan İsrail, İran insansız hava araçları konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor. Çünkü İranlılar hava savunma sistemlerinin üstesinden gelmek için ezber bozan yollar yarattılar. Ve şu anda demir kubbe sisteminin insansız hava araçlarını tespit edip edemeyeceği belli değil.
Tilaat gazetesinde Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad'ın ülkesinin Arap Birliği'ne geri dönme ihtimaline iyimser baktığını, Şam yönetimi bu doğrultuda Arap ülkelerine mesaj gönderdiğini vurgulaması, Rusya medyasının İran, Rusya ve Çin deniz kuvvetlerinin Fars Körfezi'nde ortak tatbikat düzenleyeceğini duyurması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Yemen Ensarullah hareketine mütecavizlere uyarısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Ensarullah Hareketi siyasi bürosunun üst düzey üyesi Yemen'in Birleşik Arap Emirlikleri saldırganlığına verdiği füze ve insansız hava aracı operasyonu tepkisinden sonra operasyonun Birleşik Arap Emirlikleri'nin derinliklerinde sadece bir başlangıç olduğunu söyledi. Ensarullah Hareketi'nin siyasi bürosunun üst düzey üyesi olan Muhammed el-Buhdi, Yemen ordusunun Dubai ve Abu Dhabi havalimanlarına yönelik füze ve İHA saldırılarını Birleşik Arap Emirlikleri'nin derinliklerindeki tepkisinin başlangıç noktası kaydederek Abu Dhabi'yi daha fazla saldırganlık konusunda uyarıyoruz, dedi. Al-Buhdi el-Meyadin'e verdiği demeçte Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'e karşı saldırganlığında ısrar ettiği sırada biz ona Yemen'den kademeli olarak geri çekilme şansı verdik diye kaydetti. Ensarullah Hareketi'nin siyasi bürosunun üst düzey üyesi açıklamasının devamında şöyle dedi. Yemen fırtınası operasyonu kritik yerleri hedef aldı. Ancak Birleşik Arap Emirlikleri'nde daha hassas hedeflerimiz var. Tesiniz.
Tahran Radyosu. Hemşeri gazetesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Siyonist rejime yatırımlarını sürdürdüğüne dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin işgalci Siyonist İsrail'de yüksek teknoloji sektörüne 100 milyon dolar yatırım yaptığı duyuruldu. Wall Street Journal gazetesinin haberine göre işgalci Siyonist rejim İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal varlık fonu İsrail'deki girişim sermayesi teknoloji şirketlerine 100 milyon dolar kadar yatırım yaptı. Siyonist İsrail basınının Birleşik Arap Emirlikleri İsrail İş Konseyi'nden paylaştığı rakamlara göre iki taraf arasında normalleşme anlaşması imzalanmadan önce ticaret hacminin 2020'de 250 milyon dolar değerinde seyrettiği, bu rakamın bu yıl 2 milyar dolara ulaşmasının beklendiği ifade edildi. Siyonist İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aydın Gelecek.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı, zafere kavuştuğu günden bu yana İslam'ı nizamı yani İslam'ı medeniyeti inşa etme durutusunda aydın bir gelecek vaat eden kazanımlarını sizlerle paylaştığımız dizi sohbetimizin 28. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İranlı kadınları başta sinema sanatı olmak üzere İslam inkılabından sonra kültür ve sanat alanlarında inkılaptan önceki dönemle asla kıyaslanmayacak düzeyde aktif varlık sergilemelerini gözden geçirmek istiyoruz.
İran İslam inkılabının en önemli kazanımlarından biri, kadınların toplumda çeşitli sosyal, kültürel, siyasi, iktisadi, ilmi ve eğitim alanlarına yüksek katılım oranıdır. Bu konuyu programımızın önceki birkaç bölümünde ele aldık. İslam öğretilerine göre kadın ve erkek takva konusu dışında birbirine karşı hiçbir üstünlüğü yoktur. Yani ancak daha takvalı olan ve ilim ve amelde daha hayırlı olan insanlar, ister kadın ister erkek olsun, Yüce Allah katında daha üstün konuma sahiptir.
Yine İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem pratik siyerinde Müslümanlara, kadınlarına ve kızlarına nasıl davranacaklarını öğretti. Allah Resulü Müslümanlara kadınlar da erkekler gibi özgür olduğunu ve çeşitli ilimleri ve maharetleri öğrenerek yüksek derecelere nail olabileceğini anlattı. İslami rivayetlerde de kadınların beşeri toplumu kemale erdirmekte rolünün önemine vurgu yapılmıştır. Nitekim İran İslam İnkılabı'nın büyük önderi İmam Hümeyni beyanatında erkeklerin kadının eteğinden miraca çıktığını buyuruyor. Yani kadınlar yüce değerlere ve konuma sahiptir ve insanların talim ve terbiyesinde rolleri başarılı erkeklerin yetişmesinde etkilidir. Hatta kadınları beşerin başarı etkeni olarak bilmenin de pek abartılı bir kanaat olmadığı söylenebilir.
İslam dininin bu anlayışı İranlı kadınların erkeklerle omuz omuza çeşitli sanat ve kültürel alanlarda aktif bir şekilde faaliyet yürütmelerine sebep olurken, İslam inkılabının zafere kavuşması ile birlikte en yüksek seviyelere ulaştı. Gerçekte İran İslam İnkılabı'nın zafere kavuşması ve İmam Hümeyni'nin kadın kişiliği ve kimliğinin asaletine yönelik aydın bakışı, İranlı kadınların başta sanat ve kültür alanları olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet yürütmeleri için eşsiz ve seçkin fırsatlar oluşturdu.
İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra yayıncılık ve kültür alanında kadınlara faaliyet ve gelişme imkanı el verdiğinden İran toplumu da bu kesimin faaliyetlerinden ve yeteneklerinden yararlanmaya başladı. Nitekim telif, tercüme, derleme, resim, editörlük, tashih, tedvin, hattatlık, fotoğraf, yayın ve benzeri alanlarda İranlı kadınlar parlamaya başladı. İslam İnkılabı'ndan önce kadın yazar sayısı 50 kişiyi aşmazken inkılaptan sonra bu sayı 8000'e yükseldi. Yine inkılaptan önce ellerin parmak sayısına varmayan kadın roman yazarı sayısı da inkılaptan sonra 4000'e yükseldi. İslam İnkılabı'ndan önce İran'da bir tek kadın yayıncı yokken bugün 712 kadın yayıncı ülke genelinde faaliyet yürütüyor. Bundan başka İran genelinde Kur'an-ı Kerim alanında faaliyet yürüten 11 bin müessesenin muhataplarının %80 kadarını 6 milyon kadın oluşturuyor.
Kadınların İslam İnkılabı'ndan önceki dönemine kıyasla rolleri tamamen farklı hale gelen ve o dönemle asla kıyaslanamayacak alanlardan biri ise kadınların sinema sektöründeki konumudur. İslam İnkılabı'ndan önce İran'da Batı'nın çıplaklık kültürünü yaygınlaştırma doğrultusunda kadınların sinema sektöründe varlığı sırf onların cinsel cazibesinden yararlanma ve kadın vücudunu teşhir etme ve böylece muhatapların ilgisini çekme temeline dayanıyordu. İslam İnkılabı'ndan önce İran sinemasında çıplaklık ve ahlak dışı cinsel cazibelerine dayanan kültürü yaygınlaştırma çabası İran sinemasını Hollywood sineması ile karşılaştıracak kadar fazlaydı.
Tahran Radyosu.
İslam İnkılabı'ndan önce İran sinemasında yapımcı olarak sadece iki kadın adı geçiyordu ki her ikisinin adına ekran edilen eserleri de başkaları onların adına yapmıştı. Ancak İslam İnkılabı'ndan sonra bu durum temelden değişime uğradı. İslam İnkılabı'ndan sonra İran sineması yeniden yapılandırma sürecinde kadın meselesine bakışı tamamen değişti. Gerçekte İslam İnkılabı'nın iki siyasi ve sosyal evre arasında yarattığı çatlaklar, ilkin bazı radikal kesimlerin kendilerini ifade etme fırsatı da sağlandı. Ancak İmam Hümeyni ve çevresindeki akil insanlar söz konusu radikal akımlara fırsat tanıyarak İran sinemasının kapatılmasına müsaade etmedi.
Böylece İslam İnkılabı'ndan sonra İran sineması ayakta kaldırarak zamanla kadına bakışta yeni bir yaklaşımı geliştirdi ve 1980'li yılların ortalarından itibaren İranlı kadınların yönetmen olarak faaliyetlerinde ciddi ilerleme kaydedildi. Puran Derakşan'da İslam İnkılabı'ndan sonra adını duyuran ve 1986 yılında İlişki adlı eseriyle İran sinemasına ayak basan ve 1987 yılında Mutluluğun Küçük Kuşu adlı eseriyle Fecr Film Festivali'nde en iyi kadın yapımcı ödülünü kazanan ilk kadın yönetmeniydi.
Rakhshan Bani Etemad'da 1987 yılında ilk eseriyle Puran Derakhshande'nin tek rakibi olarak gündeme geldi. Rakhshan Bani Etemad 1990'lı yıllarda Nergis adlı eseriyle ilk ödülünü kazandı. Bu kuşağın bir başka önemli kadın yönetmeni Merziye Burumend'de Muhammed Ali Talebi ile ortak bir çalışmada Farelerin Kenti adlı çocuk sinemasının unutulmaz eserini yönetti. Aslında Brumen için televizyon sektöründen sinema sektörüne bu geçiş Farelerin Kenti adlı eserle birlikte oldukça başarılı bir geçiş oldu. Ancak Brumen de daha sonraki yıllarda tekrar televizyon sektörüne geri döndü ve sosyal konulu dizileriyle bu sektörde başarılarını sürdürdü.
Tahmine Milani ise ilk kez adını Boşanma Çocukları adlı eseriyle duyurdu ve gelecekte iyi bir yapımcı olacağını ortaya koydu ve Feryal Behzad ile ortak bir çalışmada Kakoli adlı eserle birlikte 1989 yılında ilk 3 kadın yapımcının yanında yer aldılar. 1980'li yıllar İran sinemasının kadın kolu bu 5 kadın yapımcının çalışmaları ve beni itimadın 1990 yılında en iyi yönetmen ödülünü kazanmasıyla sona erdi. Oysa şimdi bile Fransa gibi sinema sektöründe bazı önemli ülkelerde bile eserlere büyük başarı sağlayan 5 kadın yapımcı olmadığı belirtilmelidir.
İranlı kadın yapımcıların 1980'li yıllarda eserleri genellikle sosyal konuları işliyordu. Bunun sebebini belki de 8 yıllık kutsal savunma yıllarında ve kadınların her konuya karşı bir anne gibi tutum sergilemesinde aramak gerekir. Televizyon ve çeşitli faaliyetleri de İranlı kadın yapımcılarının ilk kuşağının el attığı bir başka alandı. 2000'li yıllarda ise kadın yapımcı sayısı dengelerin iyice kadın yapımcıların lehine ağır basmaya başladığı yıllar oldu.
2000'li yılların sonlarına doğru 800 kadar kadın yapımcı eserlerine muhatapları ile paylaşmak için Pervin Etesami Festivali'ne kayıt yaptırdı. Bu yapımcıların arasında belgesel eserler, kısa eserler ve animasyon eserler alanında faaliyet yürüten kadın yapımcılar da vardı. Her halükarda İslam İnkılabı'nın zafere kavuştuğu günden sonra ilk 30 yılda İranlı kadın yapımcıların sayısı dünya sineması tarihi boyunca tüm kadın yapımcıların sayısından fazla olduğu söylenebilir.
2000'li yıllarda İranlı kadınların sinema sektörünün senaryo yazarlığı, tedvini ve diğer alanlarda faaliyetleri daha da gelişti. Yine İranlı kadın oyuncular için inkılaptan önce söz konusu bile olmayan sağlıklı bir atmosfer oluştu. Örneğin Susan Taslimi, Fatime Muhtemed Arya, Golab Adine ve diğer birçok kadın sanatçı için kadınları sırf cinsel cazibeler için kamera karşısına çıkaran sinema sektöründe şimdiki başarılarını elde etmeleri asla mümkün değildi. Bu sanatçılar inkılaptan sonra İran sinemasında kadınlarla özel cazibeleri yüzünden değil, asıl usta birer sanatçı oldukları için bu sektörde faaliyet imkanına kavuştu.
Bu arada İran sinemasında kadınları ilgilendiren alanların sorunsuz olmadığı ve leşeriye uğramadığı söylenemez. Nitekim birçok eser yapıları ve muhtevaları itibariyle eleştirilere maruz kalmıştır. Ama yine de kadın sinemasında bu yetersizliklerin erkek sinemasındaki yetersizliklerde fazla olmadığı söylenebilir. Özetle şimdi İslam İnkılabı'ndan sonra İran sinemasında yapımcının kadın veya erkek olması artık önem arz etmedi ve esas mesele eserlerin niteliği olduğu ifade edilebilir.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zafere kavuştuğu günden bu yana İslami nizamın yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vadeden kazanımlarını sizlerle paylaştığımız dizi sohbetimizin 28. bölümünün sonuna geldik.
Bundan önceki bölümlerde de belirtildiği üzere arzu ettiğiniz takdirde bizi www.farsude.com üzerinden takip edebilirsiniz. Yine arzu ettiğiniz her zaman turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla başlıyoruz.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliklerin devam etmesi.
FETÖ ile mücadele operasyonlarının sürmesi.
AKP'de istifaların patlak vermesi.
Ve Türkiye'nin dolara karşı savaşının devam etmesi.
Bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye'nin Yunanistan politikasının temelden değişmediğini söyledi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye'nin Yunanistan politikasının saldırganlaşması durumunda Avrupa Birliği'nin Ankara'ya yaptırım uygulayabileceğini belirtti. Mitsotakis, Avrupa Birliği'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun hayatını kaybeden başkanı David Sassoli'yi anma töreni için gittiği Strasbourg'da Avrupa Halk Partisi vekilleri önünde konuştu.
Yunanistan lideri, hepinize desteğiniz için teşekkür ederim. Özellikle böyle insan hakları ihlalleriyle suçlandığımız bir dönemde bu suçlamaların insan hakları konusunda çok da iyi bir sicili olmayan bir ülke tarafından yapıldığı görülüyor. Tabii ki Türkiye'den bahsediyorum dedi. Bu sebeplerle Ankara yönelik iki katmanlı bir yaklaşım izliyoruz diyen Mitsotakis, dostluk eli uzatıyoruz ama aynı zamanda Yunanistan'a veya Kıbrıs'a daha saldırgan bir yaklaşıma dönülmesi durumunda uygulanacak caydırıcı önlemler hazırlıyoruz ifadelerini kullandı. Geçen sene Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatović, Yunanistan'ı Türkiye'den gelen sığınmacıları geri itmekten vazgeçmeye ve bu konudaki insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırmıştı.
Tahran Radyosu. Öte yandan Fransa, Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanırken hala görevde olan Cumhurbaşkanı Macron'a en yakın rakip olarak Merkez Sağ Cumhuriyetçiler Partisi adayı Valéry Pécresse Yunanistan ziyaretinde bulundu. Yunan Taneda gazetesine demeç veren Pécresse, Türkiye'yi kastederek Atina, uluslararası hukuku çiğneyen ve bölgesel ihtiraslarını tatmin etmek için Avrupa'yı rehin almaktan çekinmeyen bir ülkenin tarihlerine karşı desteklenmelidir. Fransa her zaman Yunanistan'ın yanında yer alacak ifadelerini kullandı. Açıklamalarında Türk hükümetinin verdiği gözdağı beni etkilemiyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine karşı çıkacağım Türkiye'ye aday ülke olarak yapılan yardım da yeniden incelenmeli. Cümlelerine yer veren Pécresse, istedikleri şekilde yönlendirilebilirse Türkiye'nin partner olacağını söyledi.
Geçtiğimiz hafta İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TSK yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Kuvvet Komutanlıkları ile sağlanan koordinasyon ve veri karşılaştırmasına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir merkezli 40 ilde operasyon düzenlendi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü kontrollü sabit hat irtibatı olmak üzere örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller de bulunan toplam 185 şüphelinin yakalanması için İzmir Emniyet Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte eş zamanlı çalışma yürütüldü.
İzmir merkezli 40 ilde gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan 148 kişiden 60'ı tutuklanırken 57 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan FETÖ'ye yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir yılda gerçekleştirilen 24 daire operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 3635 şüpheliden 2290'ı muvazzaf, 682'si muvazzaf olmayan asker, 710'u darbe girişimi sonrası kapatılan asker yokul öğrencisi olduğu öğrenilen şüphelilerden 1585'i tutuklandı. Konuyla ilgili gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu'nun görüşlerini dinleyelim.
Uzun zamandan beri bildiğiniz gibi Türkiye'de Fethullahçı terör örgütü olarak adlandırılan FETÖ kıta adıyla bir örgütlenmeden söz ediliyor, tespit edilmiş ve bununla ilgili binlerce, hatta çok daha fazla, on binlerce diyelim insanlar, yüz binleri bulan soruşturmalar yaşanmış Türkiye'de. On binlerle tutuklu olduğu tahmin ediliyor ve ayrıca çeşitli dönemlerde zaman zaman gerek muvazzaf görevliler, memurlar hakkında tutuklama kararları ve soruşturmalar gerçekleştirilmiştir. Şimdi zamana baktığımızda hem Türkiye'nin çok hassas bir süreç yaşadığı da göz önüne alındığında bu konudaki yaklaşımların ne kadar gerçekçi olduğu, ne kadar yaşam bulduğu, ne kadar hedefine ulaştığı noktasında ciddi belirsizliklerin olduğunu da belirtmek gerekiyor. Evet, bir işte devlet içerisinde FETÖ yapılanması tespit edilmiş ve bunlara dönük bir operasyon gerçekleştirilmiş. Bu operasyon uzun bir zamana yayıldığı da dikkate alındığında kamuoyunda şöyle bir soru işaretine de yol açmış. Adeta insanlar artık birbirini şikayet eden insanların FETÖ olarak tanımlanıp suçsuz yere diyelim yıllarca cezaevinde kalma durumları söz konusu olabildiği belirtiliyor. Bununla ilgili haberler de Türkiye basınında çıkıyor. Şimdi bu durumlar göz önüne alındığında bu tedbirlerin yeterince yerini bulduğu, hedefini bulduğunu da belirtmek biraz zor. Şöyle ki, FETÖ'yü tümden bitirmenin aslında ortamı daha fazla aslında demokrasiden geçtiğini görmek gerekiyor. Şimdi iktidarda yaşanan yetersizliği böyle tanımlamak gerekiyor. Zaman zaman şöyle haberler çıkabiliyor. Birçok insanlar tutuklanmış ancak bunların içerisinde diyelim ciddi somut delile dayalı suçlunun ortaya çıktığı ve görülemediği haberleri vardır. Böyle olunca da tabii yargı açısından da bir soru işareti kamuoyunda oluşmakla beraber yapılan politika nedir? Yani yapılan yaklaşım ne kadar cevabını buluyor noktasında ciddi soru işaretleri ortaya çıkmıştır. Şöyle ki, yarım daha fazla Türkiye'de daha fazla demokrasinin olduğu bir ortamda elbette ki çok daha etkin bir şekilde aşırı şiddet, yerinde olmayan şiddet cezasını bulacak ve bu noktada asıl suçlular ortaya çıkabilecektir. Fakat diyelim bu konuda yaşanan yargısal ve yönetimsel yetersizlik bu alanda ciddi bir boşluğu oluşturduğunu görmek gerekiyor. Çünkü günlük yaşamda da bununla devamlı karşılaşıyoruz. Bir bakıldığında çok şaşalı bir şekilde bir operasyonun gerçekleştirildiği haberi çıkıyor. Aşırı şiddet, yerinde olmayan şiddet cezasını bulacak ve bu noktada asıl suçlular ortaya çıkabilecektir. Fakat diyelim bu konuda yaşanan yargısal ve yönetimsel yetersizlik bu alanda ciddi bir boşluğu oluşturduğunu görmek gerekiyor. Çünkü günlük yaşamda da bununla devamlı karşılaşıyoruz. Bir bakıldığında çok şaşalı bir şekilde bir operasyonun gerçekleştirildiği haberi çıkıyor. Diğer yandan bakıyorsun, aradan birkaç ay geçtikten sonra bu şaşayla yakalanan, gözaltına alınan ve tutuklanan insanların suçlu olmadıkları, öyle somut bir suçlarının da olmadığı gerçeği ortaya çıkıyor. Bu olduğu zaman tabii ki bir laçkalaşmaya yol açıyor. Yani şöyle bir şaibe de Türkiye'de yaygındır. FETÖ'cü olmadıkları halde diyelim birbirinden kızan insanlar, birbirine tepki duyan insanlar birbirlerini şikayet edip FETÖ'cü diye hemen görevden uzaklaştırma durumları yaşandığı haberleri yaygınca duyuluyor. Şimdi böyle bir durum aynı zamanda bir ciddiyetsizliği de ortaya çıkarıyor. Ve yapılan operasyonlar acaba ne kadar gerçekçi?
Sayın Tanrı Kulu'ya teşekkür ediyoruz.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Aydın'da çok sayıda kişinin AK Parti'den istifa ettiği kaydedildi. Edinilen bilgiye göre Germencik ilçesinin aralarında ilçe kadın kolları başkanı Emel Öz Akmazlar'ın da bulunduğu AK Parti üyesi 872 kişinin partiden istifa ettiği belirtildi. Üyelerin istifa gerekçelerine AK Parti ilçe yönetimine gösterilen tepki, çalışmalara gereken hassasiyetin gösterilmemesine dayanak gösterdiği ifade edildi.
Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre sadece Germencik ilçesinde değil Aydın genelinde de AK Parti içinde son zamanlarda ciddi rahatsızlıkların olduğu ve istifaların önümüzdeki günlerde artacağı belirtildi.
Geçen hafta Türkiye Ekonomi Bakanı Nurettin Nebati, Türkiye ekonomisinden doları silme süreci önümüzdeki günlerde daha da ivme kazanacağını açıkladı. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalamak istiyoruz.
Bakan Nebati, Türkiye yönetimi yabancı döviz hesabındaki mal varlığını TL'ye çevirme sürecine ivme kazandıracağını, şimdiye kadar 9.69 milyar doların bedeli olarak 131 milyar TL bu projenin çerçevesinde bu hesaba aktarıldığını belirtti. Türkiye yönetimi geçen ay uygulamaya başladığını duyurduğu yeni dolar karşıtı politikası çerçevesinde TL'nin değerini diğer uluslararası dövizlere karşı korumak ve böylece vatandaşların mal varlığını gönlü rahat bir şekilde bankalarda mevduat şeklinde yatırmalarını sağlamak istiyor.
Uzmanlara göre Türkiye ekonomisi hali hazırda ciddi kriz yaşıyor. Zira enflasyon tavan yaptı ve ekonomik büyüme durma noktasına geldi. Ayrıca yabancı döviz stoklarında da önemli düşüş kaydedildiği belirtiliyor. Türkiye'de geçen ay TL %18.4 değer kaybetti. TL 2021 yılında da toplam %44 değer kaybına uğradı.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimize son vermeden önce programlarımızı parstoday.com'dan takip edebileceğinizi, ayrıca her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.inif.ir'den takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralara sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Müzik